Ayrım 72.
Eskiden her zaman olduğu gibi gene iyilik yapabilir, bundan haz duyabilirim. Ama aynı anda kötülük yapar, ondan da haz duyabilirim. Ne var ki her iki haz duygusu da eskiden olduğu gibi aşırı derecede küçüktürler. Hiçbir zaman güçlü olmuyorlar. İsteklerim pek güçsüzdürler. Bana bir yön verecek durumları yoktu. Bir kütüğün üzerine binerek nehir geçilebilir ama bir yonga parçasıyla yapamazsınız bunu. Uri'ye içimde bir takım umutlarla gittiğimi düşünmeyesiniz diye anlatıyorum bunları. Eskiden olduğu gibi gene hiç kimseyi suçlamıyorum. Çok çılgınlıklar ettim, bütün gücümü tükettim. Ama çılgınlığı ne severim ne de isterim. Son zamanlarda hareketlerimi izliyordunuz. Her şeyi nefretle reddeden bizimkilere bile gıptayla baktığımı biliyor musunuz? Umutları olduğu için kıskanıyordum onları. Ama boşuna korkuyordunuz. Onların arkadaşı olamazdım ben. Çünkü ortak hiçbir şeyimiz yoktu. Eğlence içinde olamazdım. Gülünç şeylerden korkmam da, gülünç şeylerden korkmamak elimde değildir. Zorlayamazdı beni buna. Dürüst insan alışkanlıklarımın hala bulunması, tiksinmemdir bu yakınlığımın sebebi. Ama onlardan biraz daha çok nefret etseydim, kıskansaydım, onlardan belki de ayrılamazdım. İçimin ne denli rahat olduğunu, yolumu ne denli şaşırdığımı siz düşünün artık. Sevgili dostum, değerini anladığım nazik, soylu yaratık. Belki de soylu yüreğinizden içime öylesine çok soylu şeyler aktarmayı, bana öylesine çok aşk vermeyi hayal ediyorsunuzdur ki, bunlarla sonunda kendime bir amaç edinmemi sağlayabileceğinizi umuyorsunuzdur. Hayır, daha dikkatli olsanız iyi edersiniz. Aşkım benim gibi küçük olacaktır. Sizi de mutsuz edecektir bu. Abiniz bir gün yurduyla olan bağlarını yitiren bir kimsenin tanrılarını, yani tüm amaçlarını da yitireceğini söylemişti bana. Her şey üzerine uzun uzadıya tartışılabilir ama güçsüz, çirkin bir itiraz döküldü içimden. İtiraz bile dökülemedi. Her şeyim küçük, bitiktir benim. Büyük insan Kirilov'a düşünce ağır geldi, intihar etti. Oysa onun sağduyusu olmadığı için büyük insan olduğunu da biliyorum. Sağduyumu yitiremem ben hiçbir zaman. Bir düşünceye de onun inandığı kadar inanamam. Bir düşünceyle o kadar ilgilenemem bile. Hiçbir zaman, hiçbir zaman intihar edemem ben. İntihar etmemin, iğrenç bir böcek gibi kendimi yeryüzünden süpürüp atmamın gerektiğini biliyorum. Ama korkuyorum intihar etmekten. Çünkü büyük insan olmaktan korkuyorum. Bir sahtekarlığın, sayısız sahtekarlıklar dizisinde bir sahtekarlığın daha olacağını biliyorum. Büyük olmak için kendimizi aldatmanın ne alemi var? İçimde nefret, utanma duygusunun devamlı olarak bulunması olamaz. Tabii umutsuzluk da. Böyle uzun yazdığım için bağışlayın beni. Aklım başıma geldi, bilmeden uzattım bu kadar. 100 sayfa az olabilir, 10 satır yetebilir bazı durumlarda. Bakıcılığa çağırmak için de 10 satır yeter. Kentten çıktığımdan beri 6. istasyonda istasyon memurunun yanında kalıyorum. 5 yıl önce Petersburg'daki çılgınlıklarım sırasında tanışmıştım onunla. Burada olduğumu hiç kimse bilmiyor. Cevabınızı onun adına yazın. Aşağıda yazacağım adresini. Nikolay Stavrogin. Darya Pavlovna hemen gidip Varvara Petrovna'ya gösterdi mektubu. Varvara Petrovna aceleyle okudu. Yalnız kalıp bir daha okumak için Daşa'ya dışarı çıkmasını söyledi. Ama pek çabuk çağırdı onu geri. Neredeyse ürkek bir tavırla gidecek misin diye sordu. Gideceğim. Hazırlan, beraber gideceğiz. Daşa soru dolu bakışlarla bakıyordu. Artık ne yapacağım burada? Hiçbir şeyin önemi yok bundan böyle. Ben de Uri yurttaşlığına geçip o dağlarda yaşayacağım. Merak etme, sizi rahatsız etmem. Öğle trenine yetişmek için aceleyle hazırlanmaya koyuldular. Ama aradan yarım saat geçmemişti ki Skvoreşniki'den Alexey Yegorovich geldi. Nikolay Vsevolodovich'in sabah treniyle birdenbire çıka geldiğini, şimdi Skvoreşniki'de olduğunu ama durumlarının bir tuhaf olduğunu, sorulara cevap vermediğini, bütün odaları dolaştığını, kendi bölümüne kapandığını bildirdi. Alexey Yegorovich pek dikkatli bir tavırla, "Onların emrini dinlemeden gelip sizlere durumu haber vermeyi uygun buldum," diye ekledi. Varvara Petrovna gözlerini kırpmadan bakıyordu Alexey Yegorovich'in yüzüne, hiçbir şey sormuyordu. Hemen hazırlamışlardı kupa arabasını. Daşa ile beraber gittiler. Yolda ikide bir haç çıkarttığını söylüyorlar. Kendi bölümünde bütün kapılar ardına kadar açıktı ama Nikolay Vsevolodovich hiçbir yerde yoktu. Fomushka çekingen çekingen "Üst katta olmasınlar," dedi. Varvara Petrovna'nın arkasından birkaç uşağın kendi bölümüne girmesi pek garipti. Ötekiler hep beraber salonda bekliyorlardı. Şimdiye kadar böylesine bir cüret gösterememişlerdi. Varvara Petrovna görüyor ama ses çıkarmıyordu. Üst kata da çıktılar. Üç oda vardı üst katta ama hiçbirinde yoktu Nikolay Vsevolodovich. Biri tavan arasına çıkan merdivenin kapısını göstererek "Oraya çıkmış olmasınlar," dedi. Gerçekten de her zaman kapalı duran bu kapı şimdi ardına kadar açıktı. Son derece dik, uzun, pek dar, ahşap bir merdivenden ta tavan arasına çıkmak gerekiyordu. Orada da küçük bir oda vardı. Varvara Petrovna yüzü bembeyaz uşaklara bakarak "Çıkmam ben oraya," dedi. "Ne işi var o tepede?" Uşaklar da ona bakıyor, susuyorlardı. Daşa titriyordu. Varvara Petrovna dar merdivene koştu. Daşa da peşinden. Ama tavan arasına çıkar çıkmaz bir çığlık attı, baygın yere yuvarlandı. Uri kantonu yurttaşı kapının arkasında asılıydı. Masanın üzerinde kurşun kalemle yazılmış buruşuk bir kağıt vardı. "Hiç kimsenin suçu yok bunda, kendim yaptım." Gene masanın üzerinde önlem olarak alındığı belli bir çekiç, bir parça sabun, büyük bir de çivi vardı. Daha önceden hazırlanmış olduğu belli, Nikolay Vsevolodovich'in asıldığı sağlam, ipek ip iyice sabunlanmıştı. Her şey planın önceden hazırlandığını, Nikolay Vsevolodovich'in aklının son ana kadar başında olduğunu gösteriyordu. Cesedin muayenesinden sonra doktorlarımızın tümü Nikolay Vsevolodovich'in aklının yerinde olduğunu söylediler ısrarla. Tiho'nun evinde Stavrogin'in itirafları. Dipnot: bu kısım Çareviç Ivan'la Stepan Trofimovic'i yazdılar kısımları arasında olmalıydı. Rus dergisi için baskıya hazırlanmıştı ya, N. Strahov'un yazdığına göre bir sahneyi Stavrogin'in küçük kızı ifal etmesini ve benzeri, Katkov basmaya yanaşmadı ama Dostoyevski çok kimselere okumuştu bu sahneyi. Strahov'un L. Tolstoy'a yazdığı Petersburg'da Tolstoy Müzesi'ndeki 1914 mektuplarının cilt 2 sayfa 308'deki 28 Kasım 1883 tarihli mektubundan. Dostoyevski'nin el yazısı nüshasında 9. kısım olarak numaralanmıştır. O halde 2. bölümde olması gerekir. Sonra baskıya hazırlanırken 1. kısım olarak değiştirilmiştir. Rus dergisinde basılan 3. bölümün 1872 1. kısmı olacaktı belki de. Oysa dergide bu bölüm Stepan Trofimovich'in yazılması kısmıyla başlamıştır. Son baskılarda 2. bölümün 9. kısmı olmuştur. 1. Nikolay Vsevolodovich o gece hiç uyumadı. Hep kanepede oturdu. Hareketsiz bakışlarını ikide bir komodinin köşesindeki bir noktaya yöneltiyordu. Bütün gece yandı lambası. Sabaha karşı saat 7'de oturduğu yerde uyuyakaldı. Her zamanki gibi tam 8.30'da Alexey Yegorovich sabah kahvesini getirdiğinde uyandı, böylesine çok uyuduğuna, böylesine geç olmasına şaşmış gibi açtı gözlerini. Çabucak içti kahvesini, hemen giyindi, aceleyle çıktı evden. Alexey Yegorovich'in çekingen bir tavırla sorduğu "Bir emriniz yok mu?" sorusuna cevap vermemişti. Yolda önüne bakarak dalgın dalgın yürüyor, ancak arada bir başını kaldırarak belirsiz ama aşırı bir telaş gösteriyordu. Evden daha uzaklaşmamıştı ki bir dört yol ağzında doğru geçen 60 kişilik bir köylü grubu kesti yolunu. Uslu uslu hiç konuşmadan düzenli yürüyorlardı. Önünde bir dakika kadar beklemek zorunda kaldığı dükkanın içinden birisi İşpigulin işçileri dedi. Stavrogin dikkat bile etmemişti onlara. Nihayet saat 10.30'da kentimizin öte ucundaki Spasso Yefimiev Bogerot Manastırı'nın önündeydi. Ancak burada korkunç, endişe verici bir şeyi hatırlamış gibi durdu, yan cebini yokladı, gülümsedi. Bahçeye girip önüne çıkan ilk zangoca manastırda kalan psikopos Tiho'nun yanına nereden gidildiğini sordu. Zangoç yerlere kadar eğilerek selamladı onu, hemen öne düşüp götürdü. İki katlı uzun manastır binasının parmaklıklı kapısında karşılarına çıkan şişko, aksakallı bir rahip aldı onu, dar uzun bir koridora saptırdı. O da durmadan öne eğilerek saygılarını belirtmeye çalışıyor. Gerçi şişko olduğu için iyice eğilemiyor, sadece sık sık sert bir hareketle başını sallıyordu. Buyurmasını söylüyordu. Oysa bunu söylemese de Nikolay Vsevolodovich gidiyordu arkasından zaten. Rahip bir takım sorular soruyor, psikopostan söz ediyordu. Cevap alamayınca da daha bir saygılı oluyordu. Stavrogin onu burada tanıdıklarını sezinliyordu. Oysa hatırladığı kadarıyla çocukken gelmişti buraya. Koridorun sonundaki kapıyı hemen yanına koşan odacıya kibirli, umursamaz bir tavırla içeri girmeye izin var mı diye sordu. Cevap beklemeden kapıyı ardına kadar açtı, öne eğilerek değerli konuğa yol verdi. Kendisine teşekkür edilince de hemen gözden kayboldu, kaçmıştı sanki. Nikolay Vsevolodovich küçük odaya girince bitişik odanın kapısında 55 yaşlarında zayıf, uzun boylu bir adam belirdi. Ev kıyafetiyleydi. Görünüşte biraz hastaydı sanki, gülümsemesi bir anlaşılmaz, bakışları tuhaf, utangaçtı. Nikolay Vsevolodovich'in adını ilk kez Şatov'dan işittiği, o zamandan beri de hakkında bir takım bilgiler topladığı Tihon'du bu. Topladığı bilgiler çeşitliydi, bazıları birbiriyle çelişiyordu ama ortak bir yanları da vardı. Tihon'u sevenler de sevmeyenler de, böyleleri de vardı, ondan söz etmek istemiyorlardı sanki. Sevmeyenler onu küçümsediklerinden konuşmuyorlardı. Sevenler ona tapanlarsa sanki onun zayıf, çirkin bir yanını saklamak istiyorlardı. Tihon'un 6 yıldan beri bu manastırda kaldığını, basit halktan da yüksek tabakadan da ona ziyaretçiler geldiğini öğrenmişti Nikolay Vsevolodovich. Hatta Petersburg'da bile ona tutkuyla bağlı baylar, daha çok bayanlar varmış. Öte yandan Soylular Kulübümüzün kibirli, dindar bir ihtiyarından şöyle bir söz de duymuştu. Kaçığın biridir bu Tihon. Her akşam kafayı çektiğinden kuşkunuz olmasın. Sonra öğrenilen gerçekleri göz önüne alarak şunu kendimden ekleyeyim ki, bu son söz tamamıyla saçmadır. Bacaklarında kökleşmiş bir romatizma vardır. Arada bir de sinir krizleri geçirir, o kadar. Nikolay Vsevolodovich bir de karakter zayıflığından mı yoksa tuhaf kaçan, mevkisine hiç yakışmayan dalgınlığından mı, her neyse, Tihon'un manastırda kendisini saydıramadığını öğrenmişti. Görevine pek bağlı bir insan olan, üstelik derin bilgisiyle de tanınmış başpapazın ona karşı neredeyse düşmanca duygular beslediğini, onu uygunsuz bir hayat sürmekle, hatta dinden ayrılmakla suçladığını, yüzüne karşı değil tabii, söylüyorlar. Manastır rahipleri de umursamaz değil, küstahça davranıyorlarmış ona karşı. Tihon'un kaldığı iki oda da tuhaf bir biçimde döşenmişti. Kaba, derileri erimiş, eski mobilyanın yanında çok hoş 3-4 eşya vardı. Pek değerli, rahat bir koltuk, son derece güzel işlemeli, büyük bir yazı masası, kitaplar için oymalı bir dolap, sehpalar, etajerler, hepsinin armağan olduğu belliydi. Büyük bir buhara halısı vardı yerde. Hemen onun yanında da eski bir kilim. Dünya ile ilgili gravürler, mitolojiyi anlatan resimler vardı. Köşede ise içindeki altın gümüş işlemeli ikonlarla pırıl pırıl bir ikon dolabı duruyordu. Bu ikonlardan biri çok eskiydi. Kitaplığında da çok çeşitli değişik kitapların bulunduğunu söylüyorlardı. Azizlerin, Hristiyanlığın büyük bilginlerinin kitapları yanında tiyatro yapıtları, romanlar, belki daha bile kötüleri duruyormuş. Nedense sıkılarak, aceleyle, hatta mırıldanarak selamlaştılar. Sonra konuğunu odasına aldı Tihon. Gene öyle acele ederek masanın arkasındaki kanepeye oturttu onu. Kendisi de yanındaki hasır koltuğa yerleşti. Ne tuhaftır ki burada tamamen kaybetti kendini Nikolay Vsevolodoviç. Olağanüstü, kesin, aynı zamanda da kendisi için imkansız bir şeye karar vermek için bütün gücünü kullanıyordu sanki. Bir dakika bakındı, baktığı şeyi görmediği belliydi. Düşünceye daldı ama ne düşündüğünü belki kendisi de bilmiyordu. Sessizlik uyandırdı onu. Tihon'un dudaklarında tuhaf, gereksiz bir gülümseme, utangaç bir tavırla önüne baktığını fark etti birden. O anda bir nefret, öfke doğdu içinde. Kalkıp gitmek istiyordu. Tihon'un zil zurna sarhoş olduğu inancındaydı. Ama Tihon birden kaldırdı gözlerini. Öylesine keskin, anlam dolu bir bakışla baktı ona. O anda yüzünde öylesine beklenmedik esrarlı bir ifade vardı ki Stavrogin ürperdi. Bambaşka bir düşünce geldi aklına. Onun buraya niçin geldiğini Tihon biliyordu, haberdar edilmişti. Oysa dünyada hiç kimse bilmiyordu bunun sebebini. Kendisi önce konuşmaya başlamıyorsa bu Stavrogin'e acıdığından, onun küçük düşmesini istemediğindendi. Keskin bir sesle sordu birden. ''Beni tanıyor musunuz? İçeri girdiğimde kim olduğumu söyledim mi söylemedim mi size?'' Kusura bakmayın, çok dalgınım. Söylemediniz ama 4 yıl önce burada manastırda görme mutluluğuna erişmiştim sizi, tesadüfen. Tihon pek yavaş, yumuşak bir sesle sözcükleri açık açık söyleyerek konuşuyordu. Nikolay Vsevolodoviç zoraki bir kabalıkla itiraz etti. 4 yıl önce bu manastıra gelmedim ben. Daha çocukken, siz buralarda yokken geliyordum. Tihon çekingen, ısrar etmeden, unuttunuz belki dedi. Stavrogin diretiyordu. Hayır, unutmadım. Hatırlamasam gülünç olurdu zaten. Belki de benimle ilgili konuşmalar dinlediniz sadece. Kendinizce bir şeyler düşünüyorsunuz. Şimdi de beni gördüğünüzü sanıyorsunuz. Tihon susuyordu. Nikolay Vsevolodoviç onun yüzünde arada bir kasların çekildiğini fark etti. Uzun zamandan beri zayıf olan sinirleriydi bunun sebebi. ''Bugün keyfinizin yerinde olmadığını görüyorum.'' dedi. ''Yarın gelsem daha iyi olacak herhalde.'' Hafif doğrulmuştu bile. ''Evet, dünden beri bacaklarımda dayanılmaz sızılar var. Geceleri çok az uyuyorum.'' Tihon sustu. Konuğu birdenbire derin düşüncelere dalmıştı. Sessizlik uzun 2 dakika kadar sürdü. Nikolay Vsevolodoviç endişeli, kuşkulu bir tavırla birden ''Bana iyi baktınız mı?'' diye sordu. ''Size baktım, annenizin yüz çizgilerini hatırladım. Dış görünüşünüzde benzerlik yoksa da ruhsal bakımdan birbirinize benziyorsunuz.'' ''Benzerlik falan yok aramızda, hele ruhsal bakımdan hiç. Hiçbir benzerlik yok aramızda.'' Nikolay Vsevolodoviç kendisi de niçin olduğunu bilmeden son derece heyecanlı konuşmaya başlamıştı. ''Bunu siz söylüyorsunuz, bana acıdığınız için.'' Birden yükseltmişti sesini. ''Ay, annem geliyor mu size yoksa?'' ''Geliyor.'' ''Biliyordum, hiç söylemedi bana. Sık sık mı geliyor?'' ''Hemen hemen her ay, bazen daha da sık.'' ''Hiç bilmiyordum, duymadım.'' Gene yükseltti sesini. ''Tabii benim deli olduğumu da söyledi size.'' ''Hayır, deliymişsiniz gibi söz etmedi sizden. Ne var ki duydum böyle bir şey ama ondan değil, başkalarından. Böylesine önemsiz şeyleri hatırlayabildiğinize göre belleğiniz pek kuvvetli olmalı. Yüzüme yediğim tokadı da anlattılar mı?'' ''Bir şeyler anlattılar. Yani her şeyi. Dinleyecek çok bol zamanınız var. Duello'yu, onu da anlattılar. Gazeteye ihtiyacınız yok öyleyse.'' ''Şatov benim için uyardı mı sizi?'' ''Hayır, tanıyorum Bay Şatov'u ama uzun zamandan beri görmedim kendisini.'' ''Ne haritasıdır şuradaki?'' ''Bak hele, son savaşın haritası. Ne için lazım oluyor size o? Savaşın tarihini harita üzerinde çalışarak inceliyordum. Pek ilginç bir kitap. Bakayım. Evet, güzel bir şeye benziyor. Ama sizin için tuhaf bir uğraş. Kitabı önüne çekti, bir göz attı içine. Son savaş üzerine yazılmış, askeri olmaktan çok arı edebi, kalın bir kitaptı bu. Stavrogin hemen kapayıp attı onu. Cevap bekliyormuş gibi doğrudan Tiho'nun gözlerinin içine bakarak tiksinir bir tavırla ''Buraya niçin geldiğimi hiç bilmiyorum.'' dedi. ''Siz de hastasınız sanki.'' ''Belki.'' Stavrogin hemen anlatmaya başladı. Son derece kesik kesik cümleler kuruyordu. Öyle ki bazılarını anlamak bile güç oluyordu. Özellikle geceleri hayal gibi bir şeyler gördüğünü, bazen yanı başında öfkeli, alaycı, anlayabilen bir yaratık gördüğünü ya da hissettiğini anlattı. Yüzü, karakteri her zaman başka başka oluyor. Ama hep aynı yaratık, her zaman kızıyorum. Bu açıklamalar garip, kopuk kopuktu. Gerçekten de bir delinin konuşmasını andırıyordu konuşması. Ama Nikolay Vsevolodovich şimdiye dek onda hiç görülmemiş, öylesine tuhaf bir içtenlikle, ona hiç gitmeyen öylesine bir saflıkla konuşuyordu ki, sanki eski Stavrogin birden gitmiş, yerine bambaşka bir insan gelmişti. Gördüğü hayalleri anlatırken duyduğu korkuyu açığa vurmaktan hiç çekinmiyordu. Ama bütün bunlar bir anda gelip geçmişti. Toparlandı, beceriksizce bir can sıkıntısıyla çabuk çabuk konuşarak ''Saçma şeyler bunlar'' dedi, ''bir doktora görüneceğim.'' ''Kesinlikle görünmelisiniz'' diye onayladı Tihon.